Ayrım 6.
Vasıf Efendi bir sigara sarmıştı. Tramvay bekleyen ihtiyar bir adamdan ateş istemeye gitti. Tekrar yanıma geldiği zaman kulağıma eğildi. "Ne dersin İffet Bey?" dedi. "Adamdan sigara yakmaya sıkıldım. Hapisten çıktığımı biliyor gibi geldi. Zor iş billahi." Bu his bende de vardı. Herkes bizi tanıyor, bize bakıyor gibi geliyordu. Serbest kalacağım, istediğim yere gideceğim günü sabırsızlıkla beklemiştim. Halbuki şimdi insan içine karışmaktan çekiniyordum. Etrafımdaki meydanlar bana adeta marizane bir korku veriyordu. Vasıf Efendi kolumu tuttu. "Haydi vaktiniz varsa biz de bir gezinti yapalım. Deniz kenarında birer kahve içeriz," dedi. Memnuniyetle kabul ettim. Birbirimizden ayrılmaktan korkuyor gibiydik. Kalabalıktan ayrıldık, tenha sokaklardan geçerken ahır kapı feneri civarına indik. Vasıf Efendi, surların önünde kır kahvelerinden birine oturmak istedi. Bir takım fakir Hristiyan aileleri yemekleriyle beraber burada bahar eğlencesi yapmaya gelmişlerdi. Çocuklar koşuyor, kızlar kale duvarlarının dibinde çiçek topluyordu. Aşağımızdaki kahvede genç bir tulumbacı, zurna taksimiyle gazel okuyordu. Zurnacı, bağrı yanık bir adamdı. Delikanlının okuyuşu da epeyce düzgündü. Bu musikiyi Vasıf Efendi'ye tesir etmişti. "Kurtulmasına kurtulduk. Velakin ben ne yapacağım? Memuriyet yok, para yok, elde bir sanat yok," diye hapishanedeki gibi ağlamaya başladı. Onu uzun uzun teselli ettim. Daha çok genç olduğunu, hayattan ümit kesmenin doğru bir şey olmayacağını, talih yardım ederse pek güzel günler görebileceğini anlattım. Derdini unutur gibi oldu. "Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çok civan mert çocuksun," dedi. Saf adamcağız bunları asıl kendi kendimi avutmak için söylediğimi anlayamıyordu. Karşıdan elinde iki küçük çocukla kısa boylu, kır sakallı bir adam geliyordu. Vasıf'ı görünce, "Vah evlat, kurtuldun mu?" diye bağırmaya başladı. Ahalinin ortasında sarmaş dolaş oldular. Kalemde epeyce zaman arkadaşlık etmişler. O da galiba mümeyyizin yangınlarındandı. "Gazan mübarek olsun evlat," diye Vasıf'ı tekrar tekrar alnından öptü. "Arkadaşım beni Mihnet Refikler'den, gayet kibar bir çocuk, 6 ay beraber yaşadık," diye takdim etti. İhtiyar memur yanımıza oturmuştu. "Bey de kavga meselesinden mi mahkum olmuştu?" diye sordu. Vasıf söylediğine söyleyeceğine pişman oluyordu. "Bir kaza, işte insanlık bu ya, elinden bir kaza çıkmış," diye kekelemeye başladı. Başımı öbür tarafa çevirdim. Biraz sonra onlar ayağa kalktılar, semtleri birbirine yakındı, beraber gideceklerdi. Ben biraz daha kalmak istedim. Vasıf benden ayrılırken boynuma sarıldı. Bana adresini verdi. Ben ona oturduğum yeri bir kartla bildireceğimi söyledim, ayrıldık. Surların akşamla uzayan gölgeleri içinde uzaklaşırlarken arkalarından baktım. Birbirlerine yaklaşarak konuşuyorlardı. Bana öyle geldi ki Vasıf ona uğradığım kazanın hakikatini söylüyordu. Ortalık tenhalaşmış, sesler kesilmişti. Marmara'ya giden bir iki vapurun dumanı denize halsiz halsiz sürükleniyor, karşıdaki sahil fenerleri parlamaya başlıyordu. Ayaklarımın altındaki kaya kovuklarından gelen hafif su seslerini dinleyerek düşünmeye başladım. Nihayet muradıma ermiştim, serbesttim. Fakat bu serbestliği ne yapacaktım? Akrabalarım, sevdiklerim artık bana yabancı oluyorlardı. Bunu Hatice halam hapishaneye geldiği gün anlamıştım. Hukuk mektebini bırakmak lazımdı. Bu vakadan sonra beni mektepten kovmasalar bile arkadaşlarımın arasına giremezdim. Adi bir hırsızlık için 6 ay hapis yatmış bir adamın adliye memuru olması, başkalarına ceza vermesi ne gülünç şeydi. Bir işte tutmayacaktım. Artık bana kim emniyet ederdi? Yüzümdeki damga ile kimden bir iş istemeye hakkım vardı? Acaba Celal haklı mıydı? Değirmenin masalındaki İsmail'i taklit etmek fena mı olmuştu? Kendimi bir su akıntısına bırakmış gibiydim. Aklımdan geçen bu şeyler, kendi başımdan doğmuş fikirlerden ziyade bir yabancı tarafından söylenmiş sözlere benziyordu. Son şüphe beni kendime karşı isyan ettirdi. Bu fedakarlığı bir aşk için yapmıştım. Bu aşk benim sade mazeretim değil, aynı zamanda kuvvetimdi de. Uğruna kendimi feda ettiğim şeyin bir vehim gibi silinip gittiğini görürsem nasıl tahammül edecektim? Bu aşk gönlümün öyle gizli bir ışığıydı ki mutlaka muhafaza etmeliydim. Gözlerimi kapadım, kendimi adeta zorla Vedia'ya vakfettim. Ortalık iyiden iyiye kararmış, karşı sahiller gözden kaybolmaya başlamıştı. Arkamda bir ayak sesi işittim. Başımı çevirdim, iki polis dolaşıyordu. Birdenbire titredim, ayağa kalktım. Damgalı bir adamın bu saatte böyle şüpheli yerlerde durmaya hakkı yoktu. 29. Hapishaneden çıktıktan sonra iki gece Celal'de, bir gece de Mahmut Efendi'de kaldım. Zavallı hocam beni sakat ayağıyla sokak sokak kapı kapı aramıştı. Mahmut Efendi'nin 10 yaşlarında bir de torunu vardı. Gece geç vakitlere kadar hep bir arada otururduk. Bu fakir namuslu aile ocağı bana ne iyi tesir etti. Orada izah edilmez bir emniyet hissi duyuyordum. Kendimi İstanbul'un bir köşesinde, lekemi kimsenin bilmediği bir yere gizlenmiş sanıyordum. O gece Mahmut Efendi mütemadiyen eski günlerin masalını anlattı. Benden bahsederken dikkat ediyordum, hep benim güzel huylarım, kibar tabiatlarımı söylüyordu. Öyle hissettim ki hocam benim kırık cesaretimi tamir etmek istiyor, eski iffetin büsbütün ölmediğine beni inandırmaya çalışıyordu. Son vakama dair küçücük bir imadan bile çekiniyordu. Ne kadar isterdim ki Mahmut Efendi bundan da alelade bir vaka gibi bahsetsin. Belki böyle böyle ben de ona maziye ait bir şey gözüyle bakmaya alışacaktım. Biz konuşurken Sadi lambanın yanında derse çalışıyordu. Çocuğun bir derdi vardı. Ertesi günü Fransızca dersini anlayamıyor, ceza alacağından korkuyordu. Kitabını getir de ben sana yardım edeyim dedim. Sadi yanıma oturdu, kitabını açtı, mini mini bir hikayeyi tercümeye başladık. İsmi Hırsız Kedi. Ben masalı tercüme ederken küçüğün kızardığını hissediyordum. Yan gözle Mahmut Efendi'ye baktım. O da utanmış bir vaziyetteydi. Hiç bozulmadan hırsızlığın değil insana, kediye bile yakışmadığını söyleyen son nasihatine kadar bütün parçayı tercüme ettim. Fakat bu vakadan sonra odaya bir neşesizlik çökmüştü. Mahmut Efendi dalgın dalgın düşünüyordu. Lamba bile adeta kısılmış gibiydi. 30. Hapisten çıktıktan sonra bir gecede Muzaffer ağabeyimin evine gitmek lazım geldi. Bahçe kapıdan geçiyordum. Ağabeyimin kolunda paketlerle bir mağazadan çıktığını gördüm. Görmemezliğe gelerek geçtim. Zannederim evvela o da benim gibi yapmak istemişti. Fakat nedense fikrinden döndü, İffet diye seslendi. Yanına gittim, konuşmaya başladık. Ben de seni arıyordum. Nerelerdesin? Adresin de belli değil ki. 4 gün evvel çıktım abi. Ben de öyle hesap etmiştim. Adeta merak etmeye başlıyordum. Ne uğradın, ne bir haber gönderdin. İhmalci huyundan vazgeçmeyeceksin İffet. Kardeşim 3 defa hapishaneye gelmiş, bana öteberi getirmişti. Birkaç günden beri beni aramadığı için mahcup oluyor, kabahatini bana yüklemek için sebepler arıyordu. Vapuruna pek az vakit kaldığı için beni kolumdan tutarak köprüye doğru götürmeye başladı. Ben de onun paketlerinden birini elime almıştım. Yengen sana darılıyor İffet. Başına gelen kaza için ne kadar üzüldüğünü biliyorsun. Bir gece olsun gelmeliydin. Gelirim inşallah abi, yengeme teşekkür ederim. Ne vakit gelirsin? Hadi bu gece gel. 1 dakika tereddüt ettim. Bu mecburi ziyareti hapiste bulunduğum zamandan beri düşünüyordum. Kardeşimin ailesinden çok utanacaktım. Öyle zannediyordum ki Muzaffer bile hiç kabahati olmadığı halde onların yanında küçük düşecek. Fakat gitmesem daha tuhaf olacaktı. Bu tereddütün işkencesinden bir gün evvel kurtulmak için "Peki abi, gidelim." dedim. Vapurda terli olduğumu bahane ettim. Mutlaka aşağı kameraya inmek istedim. Yukarıda belki bildiklerine tesadüf ederdik. Belki kardeşim benden utanırdı. Kamerada Muzaffer bana halinden şikayet etti. Kayınpederimin işleri iyi gitmiyor. Yengen asabi, hırçın bir kadın. Ben açıktayım. Memuriyet filan bulmak mümkün değil. Hasılı çok sıkılıyorum. Ağabeyim müşkül bir mevkide olduğumu biliyordu. Bu sözleri şüphesiz bana yardım edemeyeceğini, başımın çaresine bakmamı anlatmak için söylüyordu. Beyhude zahmet, ondan zaten bir şey istemiyordum ki. Yengem beni hiçbir şey olmamış gibi karşıladı. Babası her zamanki bön neşesi, laubali edasıyla, ''Ele geçirdik ya vefasız çapkını, kulaklarından asalım.'' diye şaka etti. Heyecanlı bir dakikamdı. Ben de gülerek, ''Hapisten sonra bir de dar ağacı fazla olmaz mı?'' diye cevap verdim. Yengem kızardı. Babası, ''Amma yaptın ha, amma yaptın ha.'' diye kollarını salladı. Bu sözleri söylemek için fırsat bulduğuma memnundum. Düşkünlüğümü açık açık söylemekten çekinmeyen bir yüzsüz gibi görünmek, halinden utanan bir biçare olmaktan daha iyiydi. Yeğenim nezih büyümüştü. Teklifsizce kucağıma çıktı. Saçlarımdan çekmeye, gözlüklerimle oynamaya başladı. Yengem, ''Amcanı rahatsız etme.'' dedi. ''Bırakınız efendim. Bilirsiniz ya, çocuklardan pek hoşlanırım.'' dedim. ''İnşallah sizin de güzel güzel çocuklarınız olur.'' İçimde bir şey burkuldu. Bir hayalimin daha yıkıldığını hissediyordum. Ben artık baba olamayacaktım. Çocuklarım da olsun, bin ihtimam ile büyüt, kalplerinde doğan bin türlü güzel duygular içinde senin de sevgin bulunsun. Sonra büyüdükleri zaman bir gün babalarının eski hırsız olduğunu öğrensinler. Zavallı akrabalarım benden nasıl utanmışlardı. İleride ben de çocuklarımdan öyle utanacaktım. Aile babası olmaktan ümit kesmek lazımdı. İhtimal şu dizlerimde oturan masum mavi gözleriyle bana gülen küçük bile bir zaman sonra amca demeye utanacaktı. Akşam yemeğini bahçede yedik. Denize karşı kahve içerken komşu köşkte oturan bir ailenin misafir geldiğini haber verdiler. Yengemle ağabeyim birbirine bakışıyorlardı. Muzaffer, ne aksi tesadüf dedi. Gelmezler gelmezler de böyle tam ailece oturacağımız bir gece gelirler. Ziyanı yok dedim. Ben zaten yorgunum. Başım da çok ağrıyor. Hemen yatmak için müsaadenizi isteyecektim. Artık yarın sabah konuşuruz. Onlar tekrar birbirlerine baktılar. Kardeşim, vallahi nasıl istersen İffet, ev senin dedi. Misafirlerin yanına çıkmadığım için ikisinin de memnun oldukları belliydi. Ağabeyim misafirlerin yanına gitti. Yengem beni yatacağım odaya çıkardı. Hizmetçiye iş bırakmıyor, her şeyi kendi eliyle hazırlıyordu. Nihayet şamdanımı yaktı. Allah rahatlık versin İffet Bey, yarın sabah diye kapıyı kapadı. Yatmaya niyetim yoktu. Kapalı pencerelerden birini açarak etrafı seyretmeye başladım. Aradan 5 dakika kadar bir zaman geçti. Merdivenlerde süratli bir ayak sesi işittim. Birisi adeta koşa koşa odama geliyordu. Aynı telaşla kapı vuruldu. Buyurun dedim. Gelen yengemdi. Halinde biraz şaşkınlık vardı. Affedersiniz İffet Bey dedi. Sizi rahatsız ettim. Dolapta Nezih'in oyuncakları vardı da yarın belki geç kalkarsınız. Bir oyuncak dolabı olmak için çok fazla mükellef olan aynalı dolabı açtı. Bana göstermemeye çalışarak oyuncakları alıyordu. Fakat telaş ile bunlardan birini yere düşürdü. Belli etmeden göz ucuyla baktım. Nezih'in aceleyle odamdan kaçırılırken yere düşen oyuncağı bereket versin kırılacak bir cinsten değildi. Bir inci gerdanlıktı. 31. Cihangir taraflarında ucuz bir oda bulmuştum. Ara sıra Celal'in yazıhanesine gidiyordum. Bir gün latife tarzında dedim ki, ben buralara fazla dadandım. Bir sabıkalının seninle pek sıkı fıkı konuşması kredini bozarsa karışma. Celal acı bir tebessümle mukabele etti. Yazıhaneme gelip gidenlerin içinde ne sabıkalılar olduğunu bilsen şaşırırsın İffet. Geçen gün burada tesadüf ettiğin altın dişli adam 3 defa sahtekarlıktan mahkum oldu. Yine o gün gelen mükellef hanımefendinin kocası filmlerde olduğu gibi esrarengiz bir surette zehirlendi. Polis katili meydana çıkaramadı. Adamcağız kim vurduya gitti. 6 ay sonra bu hanımefendi sabık damadıyla evleniyordu. Demin sen geldiğin vakit burada benimle konuşan adam namuslu bir tüccardır. Ben de tabii namuslu bir iş adamı. Mamafi Bu bizi geçenlerde vefat etmiş bir alacaklının mirasçısına para vermemek çarelerini baş başa müzakere eden men etmiyordu. Bu gürültüye getirilecek borçtan tabii ben de hisse alacağım. Bütün bu saydığım insanlar ve daha niceleri gayet muteber, maruf, haysiyet ve mevki sahibi insanlardır. Mahkeme, rezalet, mahkumiyet onlar için küçük şeylerdir. Geçici bir hüzün bile duymazlar. Ben yine latife tarzında, teşekkür ederim dedim, manevi kuvvetimi yükseltiyorsun. Şu halde üzülmeyeyim ha? Ben galiba başkalarının kamburuyla teselli bulan kambura benzeyeceğim. Celal sert ve acı devam etti. Senin asıl felaketin nereden geliyor biliyor musun? Sen doğuştan namuslu bir adamsın da ondan. Yoksa bu vakayı şimdiye kadar unutmuş bile olacaktın. Amma yapıyorsun Celal. Ne zannettin ya beyim? Sen İstanbul'u kendinle mi meşgul sanıyorsun? Şaşarım aklına. Celal elleri cebinde topuklarını yere vurarak hiddetli hiddetli dolaşıyordu. Ben masanın üstünde bulduğum bir sigara kağıdıyla gözlüklerimi siliyor, yavaş yavaş ıslık çalıyordum. Biraz sonra ayağa kalktım. Ben artık gideyim dedim. Senin de işlerin vardır. Celal biraz sükun bulmuştu. İşlerim var şüphesiz. Fakat senin işin hepsinden mühim dedi. Sen zayıf adamsın. Kendiliğinden bir karar veremeyeceksin. Otur konuşalım. Yalnız bir noktayı tashih edeceğim. Ben zayıf değilim, bilakis cesurum. Her işi yapmaya hazırım. Fakat pekala, tahsiline devam et. Hukuk benim için bitti. Muallim ol. Ne söylüyorsun? Lekeli bir adamı nasıl muallim olur? Bir ticarethanede iş iste. Sen tüccar olsan ticarethanede eski bir hırsızı kullanır mısın? Böyle cevap vereceğini biliyordum yavrum. İşte zayıf adam diye böylesine derler. Utanmamak büyük kuvvettir İffetciğim. Ne güzel dersler veriyorsun. O istifaf ile omuzlarını silkti. Mamafi, sen şimdi bir buhran geçiriyorsun. Zamanla bu yarada tabii kapanır. Öyle görüyorum ki şimdilik yapacak yegane şey yaşamana sebep olacak ufacık bir iş bulmak. Ötesini sonra düşünürüz. Biz artık paçaları sıvayıp iş aramalıyız. Celal benim için yalnız bir arkadaş değil, adeta bir baba olmuştu. 32. Kısıklı'da ihtiyar bir yengemiz vardı. Ailemizde Hatice Alam'dan sonra en çok onu severdim. Ben doğmadan evvel bir vapur kazasına uğramış, merak getirmişti. Vapura binemediği için bize hiç gelmezdi. Muzaffer abimle ben bayramdan bayrama Kısıklı'daki köşküne elini öpmeye giderdik. Adada kaldığım gece bir aralık Fahriye yengemin ismi geçmişti. Muzaffer abim bana, aklımdayken söyleyeyim İffet demişti. Bu yakınlarda derhal Fahriye yengemize uğra. Zavallının hastalığı artmış. Geçen gün o taraflarda bir yere yolum düşmüştü. Yengeme de uğradım. Tekrar tekrar seni sordu. Birçok ağlayıp sızladı. Aman sakın ihmal etme. Yengemiz melek gibi bir kadındı. Fakat çocuklarıyla hiç sevişmezdik. Daha açıkçası onlar bizim saltanatımızı çekemezlerdi. Hürriyet ilan edildiği vakit oğlu İbrahim'in paşa babam için pek fena şeyler söylediğini işitmiştim. Şimdi fazla olarak bir de damatları vardı. Başıma gelen işten sonra evlerine gitmemi İbrahim hoş görmeyecek, bana fena bir muamelede bulunacaktı. Kardeşime yarım ağızla, peki belki giderim dediğim halde doğrusu buna hiç niyetim yoktu. Fakat Muzaffer'in belki gizli niyetimi hissederek söylediği bir söz mukavemetimi kırdı. Herhalde acele etmelisin İffet. Yengeyi belki bir daha göremezsin. Bir cumartesi günü öğle vakti Kısıklı'ya gittim. Bugün ve bu saatte damat beyle İbrahim'in evde bulunmayacaklarını tahmin ediyordum. Fahriye yengeyi köşkün bahçesinde buldum. Omuzunda atkısıyla kırık bahçe kanepesinde oturuyor, Mayıs güneşinde hasta vücudunu ısıtmaya çalışıyordu. Beni uzaktan görünce tanıdı. Titriye titriye yerinden kalkarken atkısını düşürdü. İffetim gelmiş diye hem gülüyor hem ağlıyordu. Beni yanına oturttu. Tekrar tekrar yüzümü gözümü öptü. Fahriye yenge ağabeyimin söylediği derecede hasta değildi. Yine evinin içinde dolaşıyor, kendi işlerini gördükten sonra çocuklara da yardım ediyordu. Mamafi epeyce vücuttan düşmüştü. Omuzları çökmüş, saçları bembeyaz olmuş, yüzü incelmişti. İhtiyarlar çocuk gibi inatçı oluyorlar. Bir iki saat sonra İstanbul'a döneceğimi söylediğim vakit yengem adeta isyan etti. bir gece olsun kal. Ölürüm de içine dert olur diye yalvarıyor, adeta ağlamaklı oluyordu. Saf kadıncağız, niçin kalmaktan çekindiğimi bilse elbette böyle yapmazdı. Baktım ki inat edersem kalbi kırılacak, çaresiz razı oldum. Gece herkes yattıktan sonra Bahriye yenge odama geldi. Pencereyi kapamak istedim, razı olmadı. Atkısına bürünerek köşeye çekildi. Hep eski şeyleri konuştuk. Mamafi, yengemin bir şey söylemek için vesile aradığını hissediyordum. İffet, biliyorsun ki elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. Üsküdar'da bir dükkanım vardı, o da yandı. Bir iki ay evvel arsasını sattık. Elime 400 lira kadar bir para geçti. Bunun 300'ü çoluk çocuğa sarf edildi, elimde 100 lira kaldı. Bu para da yenecek diye korkuyorum. Halbuki insanın elinde ölümlük, dirimlik 100 lira olsun bulunmazsa olur mu? Bunu bankaya vereyim diye düşünüyorum. Peki iyi edersin yengeciğim. İyi ama ben İstanbul'a geçemeyeceğim. Halimi biliyorsun. Kim verecek? Bu işi sana bıraksam yapar mısın İffetciğim? İbrahim Bey'e yahut Damat Bey'e versen daha iyi olmaz mı? Yengem tereddüt ediyordu. Olur ama işte ne bileyim, hem bunlar param olduğunu bilmeseler daha iyi. Belki ihtiyaçları olur, isterler. Vermemezlik edemem. Hem daha doğrusunu ister misin İffet? Onların ikisine de inanmıyorum. Senden emniyetli kimsem yok. Gözlerimde iki damla yaşın sızısı vardı. Ağlamamak için gülmeye çalışarak, yengeciğim, kediye peynir tulumu emanet edilir mi dedim. O nasıl söz İffet? Sen benim bir hırsızlık için hapis yattığımı duymadın mı yenge? Yengem, biliyorum İffet. Sana iftira ettiler diye ağlamaya başladı. Hatice halam da böyle söyledi ama iftira değil. İnsanlık bu. Bir kazadır oldu. Ne yapalım? Fahriye yenge artık bir şey söylemiyor, boğula boğula ağlıyordu. Bu banka bahanesini sırf beni teselli etmek için icat etmişti. Kırık gururumu tamir etmek, bana hırsız gözüyle bakmadığını göstermek istiyordu. İhtimal bu parayı bir şefkat ve merhamet sadakası gibi gözden çıkarmıştı. Yengemin emanetini almamak istediğim halde aldım. O bana hala namuslu bir adam olduğumu hayal ettirmek istemişti. Ben de onu bir iyilik ettiğine inandırmaya borçlu değil miydim? Bu 100 lirayı bankaya teslim edinceye kadar geçirdiğim yürek çarpıntısını unutmayacağım. Vapurda, sokaklarda cüzdanı çarptırmak korkusuyla elimi göğsümün üstünden ayıramadım. 33. Ben hapisten çıkalı 2 ay olmuştu. Celal kendi işlerini yüzüstü bırakıyor, bana iş bulmak için oradan oraya koşuyordu. İstanbul'un fena bir zamanıydı. Birçok cesur, işgüzar, temiz adamlar aç kalıyordu. Değil ki benim gibi himayesiz, korkak, fazla olarak damgalı bir genç.